Ayrım 9.
Altın bilek yumruğunu masaya vurarak ayağa kalktı. "Bana bak kamera," dedi. "Adam gibi soruyorum, adam gibi cevap ver. 38 isyanının elebaşlarındansın. Haydaran bölgesinde anarşistlerin faaliyetlerinden mutlaka haberin vardır." "Hiç duymadım." "Yalan söylüyorsun. Köylüler uçan kuşun haberini getiriyorlar sana." "38'deydi o. Şimdi devir değişti. Kimse kimseyi dinlemiyor. Tunceli'ye gelen her anarşist Haydaran dağlarına mutlaka uğruyor. Geçen sene bir kömde 4 anarşisti basıp gebertecektik. İhbarcının ikili oynamasından dolayı kıl payı kaçırdık. Üstelik senin köyün burnunun dibinde konaklamışlardı. Yoksa bu olaydan da mı haberin yok?" "Onların talebe olup olmadıkları hala belli değil. Belki de asker kaçağıydı." "Kaçarken evde unuttukları Lenin'in kitabı ispat etmiyor mu onların anarşist olduklarını?" "Kamera, sen çaktırmadan savunuyorsun anarşistleri. Ayağını denk al. Ben yaşamaşa bakmam, falakaya yatırır, ayağını ağzına verdiririm." Kırmızı kamer hiçbir şey duymamış gibi hareket etti. Bıyıklarının ucu titredi. "Ayağımı ağzıma verdirirsin, bu mümkündür. Ama masum bir adamın da günahını almış olursun kumandan." "Siz Tuncelililerin günahını hiçbir insan çekemez. Siz çekebilirsiniz sadece siz. Sizin günahınızı ancak toprak paklar." "Devlet hakkımızda böyle düşünüyorsa gereğini neden yerine getirmiyor?" Altın bilek küfredercesine yavaş yavaş ayağa kalktı. Zile bastı. İçeri giren çavuşa, "Yol göster şu adama oğlum. Kafayı değiştirmezse ben bu adamla ileride hesaplaşacağım. Devletin gücünü o zaman daha iyi anlayacak." Kırmızı kamer sessizce dışarı çıktı. Fötr şapkasını başına oturttu. Elleri arkasında, hergele meydanında kırmızı kameri bekleyenler vardı. Güneş parke taşlarına inmişti. Şehrin alay çocuğu Camoka meydanda tek başına oturmuş dağ mahallesine bakıyordu. Değirmen arkının suyu dupduruydu. Envai çeşit renklerle tarazlanmış yeşil bir yılan suyu yararak akıntıya karşı akıp gidiyordu. Ali Haydar'la Azeroğlu'nu görünce duraksadı. Aniden geri döndü. Ali Haydar, "Bak bak bak, yılanın büyüklüğüne bak," diye bağırdı. Aynı anda yerden kocaman bir taş aldı, koşarak yılanın üzerine attı. Sırtından yaralanan yılan kıvrıldı. Gümüş gibi gülümsedi karnının altı. Aynı anda Azeroğlu'nun taşı indi. Ali Haydar elindeki kalın sopayla vurmaya başladı. Yılan kıvrılıp duruyordu. "Başına vurmazsan öldüremezsin." Nihat Erim'in sözü geldi aklına. "Yılanın başını ezdik, kuyruğu kaldı. Bu sözü hatırladığım için içimden gelmiyor şunun kafasını ezmek." Sopayla vurmayı durdurdu. Yerinde kıvranan yılanı seyretmeye başladı. "Kafasına mutlaka darbe yemiştir. Yemeseydi develenmez doğrulup kaçardı," dedi Azeroğlu. "Yazık, acı çekiyor," diyerek arkın kenarında oturdu Ali Haydar. Azeroğlu Ali Haydar'ın elinden sopayı aldı. "Ver de şunu öldüreyim, macerası bitsin," dedi. Sopayla yılanın başına başına vurdu. Yılan hareketsizlendi, gevşedi, uzadı. Azeroğlu sopayla arkın içinden çıkardı yılanı. Derideki renk zenginliği gün ışığına çıkınca deliriverdi. "Ne kadar güzel bir hayvan, tabiattaki renklerin tümünü derisine almış." "Şunun uzunluğuna ve kalınlığına bak, iyi eti var," dedi Azeroğlu. "Götürüp şunu yiyelim, etsizlikten kuyruk sokumumuz sızlıyor." "Nasıl yiyeceğiz?" "Kafasını keseceğiz, karnını yarıp derisini soyacağız. Gerisi kolay," dedi Azeroğlu. Cebinden çıkardığı bir naylon torbanın içine koydu yılanı. Velyan köyüne doğru yürüdüler. Çeşmenin başına geldiler. Azeroğlu yılanı torbadan çıkardı. Başını kesti, karnını yarıp içini temizledi. Tam bu sırada su almak için bir grup köylü kadını indi çeşmeye. Azeroğlu başka şeylerden kuşkulanmasınlar diye yılanı gizleyemedi. Kadınlar yılanın kesilmiş başını naylonun yanında serilmiş upuzun gövdesini görünce "Vii marmar" diyerek kaçtılar. Çeşmeden biraz uzaklaşınca durdular. Elinde bıçakla yılanın başında gülen Azeroğlu'na baktılar. "Siz o yılanı niye öyle ettiniz?" "Pişirip yiyeceğiz. Başını kestik, içini temizledik," dedi Azeroğlu. "Evet," diye öğürür gibi ettiler kadınlar. "Yiyemezsiniz. Yerseniz o sizin içinizde canlanır. Akar, yüreğinizde çöreklenir. Niyetinizi, kemalinizi bozar. Ali Haydar'la Azeroğlu güldüler. Genç bir gelin iri kara bakışlarını devirerek kırıttı. "Yüreğinizde ışık varsa gelir, ciğerinizde kıvrılır," dedi. "Onun ruhu sizin ruhunuzu yer." Güldüler. Azeroğlu yılanı torbaya koydu. Çeşmeden lıkır lıkır su içti. Şu tepeyi aşalım dedi. Kavak ağaçlarının altına gidelim. Yılanı bunların gözünün önünde yiyemeyiz. Köyü başımıza toplarlar. Tepeyi aştılar. Yaz güneşi apış aralarını köpürdetti. Enselerinden fışkıran ter sırt çukurundan süzülerek atletlerine sindi. Kavakların altında kaynak suyunun yanı başında ateş yaktılar. Azeroğlu yılanın derisini yüzdü. Uzun bir kavak dalının boylu boyunca üzerine geçirdi. Kavak kabuklarıyla bağladı. Ateşin üzerinde çevirmeye başladı. Et kokusu çöktü toprağa. Yılanı kızardıktan sonra ikiye böldüler. Etin lezzeti fena değil. Tuzumuz olsaydı tadı damağımızda kalırdı dedi Azeroğlu. Acayip bir kokusu var. Neden acaba? İllegal bir hayvandır. Olur o kadar. Şimdi bizim etimiz de böyle midir? Ta doğuştan itibaren illegal olsaydı ama insan eti çok tatlıymış. Doğanın kaymağını yiyor cenabet olur tabii diye gülümsedi Ali Haydar. Düzgün dağına doğru yeniden yola koyuldular. Sabunlarını çıkararak bir derede yıkandılar. Yollarının üzerinde bulunan her zaman konakladıkları büyük bir mağaraya uğradılar. Mağaranın içinde gizledikleri bavuldan iki kitap aldılar. Şişelerini kayadan fışkıran buzlu suyla doldurdular. Süleyman Nakış'ın evine vardıklarında güneş batmıştı. Nakış evin önünde ateş yaktı. Güzel bir yorgunluk çayı demledi. Konuklarını dört gözle bekliyordu zaten. Köpek, küçük kız Ozan ve ala keçi ateşin çevresindeydiler. ''Duydunuz mu? Köylüler Mahir Çayan'ı bugün görmüşler.'' dedi Süleyman Nakış. ''Düzgün dağına çıkmış, ziyaret evinde et yemiş.'' Ali Haydar'la Azeroğlu güldüler. Mahir Çayan'ı 4 ay önce öldürdüler Kızıldere'de Nakış. Nasıl inanıyorsun bu tip söylentilere dedi Azeroğlu. Söylemesi ayıp adamlar gözleriyle görmüşler. Uzun boylu, irice kara gözlü, kartal burunlu, geniş omuzlu. Güzel mi güzel bir insanmış. Bıyıkları koç boynuzu gibi parlıyormuş. Mahir Çayan'ı ben tanıyorum dedi Azeroğlu. Köylüleri tütün mitingine getirmek için Ödemiş köylerinde beraber gezdik. Hiç senin tarif ettiğin gibi birisi değil. Sarıdır. Maviş çakırımsı gözleri var. Orta boyludur. Bıyıkları koç boynuzuna hiç benzemiyor. Sapsarıdır ve uzun değil. Köylüler hayallerindeki en güzel dersimliği tarif ediyorlar. Söylemesi ayıp bunu bir kişi değil, 3 kişi kendi gözleriyle görmüşler. Korkularından yanına yaklaşamamışlar. Kesilen koyunun mu, keçinin mi ne tam bir budunu soluk almadan yemiş. Kurbanı kesen adam da anlamış onun Mahir Çayan olduğunu, tutmuş bir yağlı but daha vermiş. Nereden anlamış onun Mahir Çayan olduğunu, alnında mı yazıyormuş? Vallahi söylemesi ayıp nasıl anladığını ben de bilmiyorum. Ama oradakilerin hepsi onun Mahir Çayan olduğunu söylemişler. Mahir Çayan eti yemiş, ağacın dibindeki buzlu sudan kana kana içmiş. Bıyıklarını avucunun içiyle silmiş. Giderken köylülere şöyle bir bakmış. Sakın bana kim olduğumu sormayın demiş, çekip gitmiş. Bayan Nakış çayları bardaklara doldururken bir ara dolunayın parlayışına daldı. Son 1 yıldır her köyde bir deniz gezmiş, bir Mahir Çayan türedi. Köylüler gördükleri her baba yiğit görünümlüyü, her endamlı ve yakışıklı adamı tereddüt etmeden Deniz, Mahir, Hüseyin ya da Yusuf Aslan yaptılar. Para almak için ihbar edenler bile oldu. Polis bir yığın ilgisiz adamı yakalaya yakalaya bıktı. Sonunda ihbarlara öylesine değer vermez hale geldi ki birçok gerçek ihbarda arada kaynayıp gitti dedi Azeroğlu. Nakış ala keçinin kulağını sıvazladı, çayına 2 şeker attı. Ama dedi, dallı bahçeden Sarı Yusuf'un anlattığına göre Mahir Çayan oradan ayrıldıktan sonra Üç Pınar köyüne gitmiş. Demiş size bir sır söyleyeceğim ama sırrımı kimseye açmayın. Demiş ben sizin sandığınız o adamım. Mahir Çayan böyle deyince köylüler misafirin ismini sormamışlar. Azeroğlu Ali Haydar'a göz kırptı. Gülümsedi Ali Haydar. Bu tip söylentilere köylüler inanıyor ama sen inanma Nakış dedi. Söylemesi ayıp Mahir Çayan'ın öldüğünü gözleriyle gören olmuş mu? Olmamış. Şimdi biz hükümetin açıklamasına mı bel bağlayacağız? Mahir Çayan'ın kaçmadığı nereden belli? Belki adam kaçmış. Kaçsaydı bir yerde meydana çıkardı dedi Ali Haydar. Daha ne oldu ki? Bunun burasında 5 ay oldu. Meydana çıkmayacağı ne malum? Alevin şavkı çay bardağında, bakışlarda, keçinin ve köpeğin gözlerinde yalazlanıyordu. Yoğun bir yıldız kümesi vardı Hamik Dağı'nın tepesinde. Nakış'ın küçük bostanında salatalıklar, domatesler, turp ve yeşil soğan ay ışığına bakıyordu iri iri. Söylemesi ayıp, zulmün olduğu yerde her şey olur. Güneş batıdan doğarsa şaşırmam. Eşek horoz gibi öterse, horoz havlarsa hiç şaşırmam. Efsanelere, masallara fazla inanma Nakış. Efsaneleri yaratan insandır. İnanmasan da farkında olmadan inanırsın. O kadar çok kötülük, o kadar çok kepazelik var ki iyi şeylere inanmak zorundasın. Cehennemde kalan cennete inanır, daha çok inanır. Söylemesi ayıp, insanoğlu it oğlu ittir. Azeroğlu gülerken insanoğlu için daha iyi bir tarif yapamaz mısın dedi. İyi şeyler yapsa eyvallah, iyi tarifi hak eder. Söylemesi ayıp, insanoğlu öküz oğlu öküzdür. Öküzden ayıptır, öküze hakarettir. Öküz gibi güzel hayvan var mı hiç? Orospu çocuğudur bu insanoğlu. Taşın gelip bize de dokunuyor diye güldü Azeroğlu. Temiz insanlara dilim varmaz ama her temiz insanın da bir günahı var. Nemrut'tan daha kötü insan var mı? Var, Hitler. Kimmiş Hitler? Almanların Nemrut'u. Söyleme sahip her milletin bir Nemrut'u var. Ama her Nemrut'un da bir sevabı, bir iyi yanı var. Irzına lanet, her şey karma karışıktır. İnsanoğlu bu karışıklığı iyice körüklüyor. Düzeltmek için mi karıştırıyor, anlamadım gitti. Büyük kargaşalıklardan iyi düzenler doğar dedi Azeroğlu. Söyleme sahip hiç öyle değil. 38'de şu Dersim'de büyük bir kargaşalık vardı. Ondan sonra çok kötü, çok zalim bir düzen geldi. Tabii her kargaşalıktan devrimci ya da iyi bir düzen doğmaz. Söyleme sahip biraz da doğurtana bağlıdır iyi düzenin doğması. Al işte pasaklı eftali, ahırı da evi gibi karma karışıktır. Tavuklar, keçiler, yumurtalar, otlar, pislikler, kürekler, süpürgeler, her şey karma karışıktır. Ahırda yalnız bir kırmızı ineği var. İnek bile bu karışıklık karşısında şaşkındır. Bu karışıklıktan düzen nasıl doğacak? Karısı da bir başka eftaldir. Hık demiş, onun burnundan düşmüş. Burnunun ucundaki sineği elinin ucuyla kovalamayacak kadar tembeldir. Al işte düzen nasıl doğacak? Düzen kendi kendine doğmaz ki. Eftal'le karısı kendilerini düzeltirlerse ahır düzelir diyerek güldü Ali Haydar. Söylemesi ayıp, bir insanın içinde motor yoksa hareket etmesi zordur. Devrim, motorsuz insanların içine motor takar, yepyeni insanlar yaratır. Ateşe sokar, örste döver, su verir, çelikleştirir. Söylemesi ayıp, ondan sonra da ihtiyarlar ölüp gider. Ama onun yerini bu sefer yeni bir devrim alır dedi Azeroğlu. Nereye kadar sürer bu böyle? Nakış'ın bu sorusunu Ali Haydar, sınıfların tam olarak ortadan kalkışına kadar sürer diye anında cevapladı. Yani ondan sonra devrimler durdu mu? İnsanoğlu itoğlu ittir. Her devir onun içine motor takmak şarttır. Melek değil ki, eskiyen motorları değiştirmek, motorsuzlara da motor takmak şarttır. Devrimler durmaz, ortadan kalkmaz diye söze girdi Azeroğlu. Devrimlerin içeriği ve biçimi sürekli değişir. Ama devrimler durmaz. Ha işte, devrimler durursa arabalar da durur. İtoğlu itlerin sayısı artar. Kepazelik ortalığı iyice sarar. Mesele budur, çayınızı soğutmayın. Dolunay turuncu, buruk, dumanlı bir bulutun koynunda sislendi. 3 günde 10 köyü gezdiler. Nazimiye köylerinde yiyemedikleri yumurtaları, peynirleri, yağlı ekmekleri gayet kibar bir tarzda sohbet yufkasına sararak yuttular. Genel propaganda konuşmaları yaptılar. Dedikoduları ve köylü palavralarını dinlediler. İçli içli sarsılarak güldüler. Herkes güldüğü için güldüler. Ayıp olmasın diye, yani hatır için güldüler. Gençlerle özel olarak konuştular. Seyitli köyüne uğradılar. Keban barajında çalışan imamla konuştular. Karanlık çöktüğünde Muhundu'ya doğru yöneldiler. Bir hayli yorulmuşlardı. Kir ve Memo'nun evine vardıklarında... Olur, insan halidir dedi Memo. 15 kişinin tutuklanıp Diyarbakır Sıkı Yönetimi'ne gönderilmesi normaldir. Beni de neredeyse 15 kişinin arasına alacaklardı. Ama başçavuşun gelmesi gecikti. İnsan halidir. Ama başçavuş gemi iyice azıya aldı. Neler yapıyor diye sordu Azeroğlu. Yapmadığı şey kalmadı. Allah'ın yarattıktan sonra yarattığına pişman olduğu kullardandır bu adam. Bir lokma ekmeği bırakmaz ki millet rahat yesin. Kız hele yemek getir, misafirlerin karnı açtır. Beser kadının suratı iki karıştı. Bakışlarında 40 yıllık acıların olgunlaştırdığı parlak bir ışık vardı. Memo'yla ağız dalaşı yapmış gibiydi. Yerinden kalkıp iş görmek işkence haline gelmişti. Diken gibi batıyordu Memo'nun buyrukları. Ekmek çökerek getirdi, yeşil soğan koydu bir tutam. Kız yağda yumurta kaynatsana, uzak yoldan gelmişler, insan halidir. Vii, Allah yardım ede, çenen açıldı gene, 6 yumurta vardı, hepsini sen yedin, yumurta mı kaldı? Getir getir, sanki sandık sandık yumurta var. Bu karı milletine de buyurmak deveye hendek atlatmaktan zordur. Kadınlara karşı yumuşak davranmak lazım dedi Azeroğlu. Hem düzen hem de erkekler tarafından eziliyorlar. Özellikle devrimciler kadınlara karşı yapıcı davranmalıdır. Kadın iş yapmadı mı çekilmez olur. İş yaptığı zaman da başının etini yer. İş iştir, insan halidir. Ne olmuş? İnsan bu dünyaya çalışmak için gelmiş. Çalış, az konuş. Evde kadın erkekten çok çalışıyor diye söze girdi Ali Haydar. İnsan halidir, normaldir. Kadın sevmiş ev işini. Bu kimsenin değil, benim işimdir demiş. Ben doğurur, ben bakarım, ben pişirir, ben yıkarım demiş. Erkeğin kalkıp da onun bu işine burnunu sokması terbiyesizliktir. Kadına saygısızlıktır. Ocağı yakmak, yemeği pişirmek kadına niye saygısızlık olsun ki? Şimdi şöyledir, böyledir, insan halidir, olur. Yemeğin tuzunu az koydun, yemeğin altını yaktın, yağı az koydun. Karı gelip demez mi bu ne haldir? Niye kadın işine karıştın? Başka işin mi kalmadı demez mi? İnsan halidir, haklıdır. Der, niye demesin? Durup dururken kalkar da bebeğin altını temizlersen, karı gelir sana güler. Niye gülmesin? Onun yerine ben olsam ben de gülerim. Ali Haydar kikir kikir güldü. Niye, bunda gülünecek ne var ki? Bütün dünya güler. Gülmez gülmez, normaldir. Vallahi güler. Sen yıka ben gülmem diye çıkıştı Beser. Öyle deme, insan halidir, gülersin. O zaman gülmesen başka zaman gülersin. Bostana bir yaban domuzu yaklaşınca köpek havladı. Acaba jandarma mı geldi diye telaşla dışarı çıktılar. Domuz karanlıkta kayboldu. Derenin şırıltısını ve uzaktan gelen köpek havlayışlarını dinlediler. Jandarma falan yok diye mırıldandı Ali Haydar. Akşam şerinde jandarmanın ne işi var bu dağlarda? Zaten götürdüler 15 kişiyi. İnsan halidir. Herkesin gece vakti dinlenmesi lazım. Normaldir. Jandarma da Allah'ın bir kuludur. Zifiri karanlıkta ne işi var benim evimde? İçeri girdiler. Memo misafirlerini ambara götürdü. Jandarmanın gelmesi halinde onlara ne yapacaklarını gösterdi. Boş ve büyük bir kilenin dibine uzanacaklardı. Memo onların üzerini kilim ve yufka ekmekleriyle kapatacaktı. İkinizi 2 dakikada gizlerim. Jandarmaya sofra kurar, sohbete tutarım. Normaldir. İnsan halidir. Mayışır, beni dinlerler. Siz de burada rahat rahat uyur, yorgunluğunuzu çıkarırsınız. Ekmek mübarektir, sizi korur, rüyalara düşürür. O gece jandarmalar Kardere ve Ülman köylerinde arama yaptılar. Hiçbir şey elde edemedikleri için mazgırt başçavuşları oturup bir evde kafayı çektiler. Başçavuşlardan bir tanesi Tunceli'de anarşist olmadığını söylerken diğerleri dağların anarşistlerle dolu olduğunu, el altından silahlandıklarını, yakında saldırıya geçeceklerini iddia ettiler. Bir tanesi Diyarbakır Sıkı Yönetim Savcılarından Yaşar Değerli'nin Karakoçan'a ve Tunceli'ye gelip incelemeler yaptığını, Üsteğmen Fehmi Altın Bilek'le kafa kafaya verip konuştuğunu anlattı. Memo'nun evindeki sohbet geç saatlere kadar sürdü. Bu başçavuşa bir iyilik düşünmek lazım dedi Memo. Sevaba geçer. Bu başçavuşun ensesini ısıran küçük bir sinek bile sevap işler. Halkın duasını alır. Bakalım bir şeyler düşünürüz dedi Ali Haydar. Arkadaşlara götürür tartışırız. Halkın hayırlı isteğini ciddiye almak mesleğimizdir zaten. Zaten insan halidir. Bu civarda herkes bir devrimci teşkilatın çalıştığını anladı. Gençlerde arzu uyandı. Dağa çıkma iştahı kabardı. Hükümetin telaşı bundandır. Bu başarısız karakol baskını hakkında ne diyor köylüler diye sordu Azeroğlu. Memo ateşe kuru çıtır çıtır dallar attı. Köylüler sevindi dedi. Köylülere göre devrimcilerden bıyıklı 10 kişi gelmiş. Karakolu zapt etmiş. Erlerin ellerini bağlamış, onlara bir nutuk çekmişler. Demişler ki, bak hepiniz ana kuzususunuz. Silahlarınızı alacaktık, vazgeçtik. Tezkereniz yanmasın, nişanlınız ağlamasın diye dokunmuyoruz. Köylülerin hayal dünyası zengindir dedi Ali Haydar. Birinin uydurduğu masala tümü inanır. Hakkımızda ne güzel yalanlar uyduruyorlar. Benim bile inanacağım geliyor. Olur, insan halidir. Bir söz var, gelin osurur ama kaynana daha tertipli osurur. Dünya kuruldu kurulalı köylü milleti yalan söyler. Yalanda Allah'ı kandıracak kadar ustadır. İstedi mi tertipli yalan uydurur. Kendi zenginliğini sessizliğe alçak gönüllülükle sunan ılık bir geceydi. Ormanın koyu yeşil karanlığından yükselen ilginç kuş nameleri, şırlağanların uğultusunda eriyip gidiyordu. Kurbağalar çiftleşiyor, ay ışığı kayalarda köpüklenen çağlayanların ruhunda bin bir renge dönüşüyordu. Toprakta acayip bir karınca trafiği vardı. Karşı tepeden Memo'nun evine iki yaban domuzu bakıyordu. Kurtlar gecenin derinliğinden oğlak ve taze süt kokusu tüten ahırlara doğru yöneliyorlardı. Arada bir hançer ucu gibi parlayan genç kız kahkahaları ve eşek anırışları gecenin uğultusunu vahşice yırtıyordu. O gece Memo, hoyrat, terbiyesiz ve ürkütücü bir tarzda horlayıp durdu. İnce ruhlu Beser, misafirleri kaldıracaksın diyerek kocasını dürtmek zorunda kaldı. Memo sağdan sola döndü, esnedi. Beser'in kocaman kalçalarını kucakladı. Kız sus, insan halidir, normaldir diyerek Beser'in ensesine bir öpücük kondurdu. Tara tüneyen ihtiyar kırmızı horoz geceyi ötüşüyle dalgalandırdı. Seherin soluğunu aniden ortaya çıkan gök gürleyişleri parçaladı. Toprağa dolgun, ılık ve bereketli yağmur damlaları düşmeye başladı. Sıpasını emziren boz eşek, ahırın alçak penceresinden yağmurun hızlanışına daldı. İksiran tepelerine koyu bir sis çöktü. Armut ağaçları meyvelerini yağmurun duruluğuna cömertçe sundular. Şafak aydınlığını tomurcuk kokusu kuşattı. Yeryüzü delirmiş, sisli bir doğum sancısına girmiş gibiydi. Ali Haydar'la Azeroğlu erkenden kalktılar. Kahvaltı yapmadan sabah sislerine daldılar. İbni Mahmut köyüne geldiklerinde anaç bir armut ağacına sokuldular. Kısa bir armut kahvaltısından sonra dereye indiler. Kayalardan yeşil tütün, kuşburnu ve kekik fışkırıyordu. Şu deredeki kovukta biraz kestirelim. Öğleye doğru biraz su kurbağası yakalar, kızartıp yeriz dedi Ali Haydar. Kovuğun bir köşesine ateş yaktılar. Kıvrılıp yanında yattılar. Öğleye doğru sisler dağıldı. Maviliğin sinesinde kocaman iyimser bir güneş belirdi. Su kenarında kurbağa avına başladılar. 2 saat içinde yarım kilo kurbağa yakaladılar. Başlarını, tırnaklarını kestiler. Karınlarını boşaltıp derilerini soydular. Önceden kovuğun kenarında gizledikleri teneke kutuda bol yağ içinde kızarttılar. Kızaran kurbağaları çıtır çıtır çiğneyerek yutuyorlardı. Karşı yamacın ormanlarından çıkan keçi sürüsü su kenarına indi. Arka bacakları kar aklığında, burnu kül renkli bir oğlak merakla seyretti kurbağa yiyenleri. Oğlağın şirin, eğik ve derin bakışları Azeroğlu'nun dikkatini çekti. Ali Haydar'ı dürterek, "Bu oğlak galiba kurbağa yediğimizi anladı," diye güldü. Ali Haydar elinin tersiyle ağzının yağını sildi. Kızarmış kurbağa lezizdir ama bu oğlağın bakışları çok daha lezizdir. Tam bu sırada sürünün çobanı genç bir kız belirdi. Kocaman bir söğüt ağacının ardından yabanıl bakışlarla kurbağacıları tahdil etti. Kurbağacılar hiç istiflerini bozmadan kızarmış kurbağaları lüp lüp yutuyorlardı. Sabah güneşinde ağızları par par parlıyordu. Her ikisi de kızı hafiften süzdü. Uçurumun derinliklerinden bir başka çoban kızın sürüyü yönlendiren sesi yükseldi. Kızlar ve keçilerle doludur bu dağlar dedi Ali Haydar. Bereketli dağlardayız, uçurumlarına bal arılarının tutunduğu dağlarda.